Ayrım 32, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan. Sayfa 417. 93. Bölüm. Rüya gibiydi, Travis'in gözleri karardı. Tam önünde ölüyken dirilmiş ve Sonya'nın kız kardeşi olmadığını iddia eden birisi duruyordu. Sessiz geçen bu birkaç saniye içinde hepsi ilk kimin konuşacağını bekledi. Travis geçen birkaç gün yaşanan olayları gözden geçirdiğinde şüpheye düştü. Aslında LeBlanc'ın gerçekten öldüğünden emin değildi. Sonya da sadece öyle olduğunu tahmin etmişti. Ve eğer bu LeBlanc ise, evet bu LeBlanc, Sonya'nın neden kız kardeşi olmadığını söylemişti. Travis hemen o anda fotoğrafta çok önemli bir detayın eksik olduğunu fark etti. Sonya. Bu adres Sonya için hiçbir şey ifade etmemişti. Travis Sonya'ya daha yakından baktı. Elleri başının üstünde birleştirilmişti. Sonya dedi Travis, hiç cevap gelmedi. Doktor Travis dedi LeBlanc, bana soracak bir sürü sorunuz olduğunu biliyorum ve hepsini yanıtlayacağım. Ama şu anda benim size bir sorum var. Bu da kim ve onu nereden buldunuz? Senin kardeşin olduğunu söyledi dedi Travis. Sonya hala sessizdi. Lütfen buraya gelin Doktor Travis, onu bağlarken yardımınıza ihtiyacım var. LeBlanc'ın ses tonu sakindi. Sonya'nın yapabileceklerini biliyor gibiydi. İki eliyle silahını ona doğrulttuğunda aralarında belli bir mesafe olmasına dikkat etmişti ve çok kontrollüydü. Travis tekrar Sonya'ya baktı. Düşünmesi gereken bambaşka bir sürü şeyden dolayı başı ağrımıştı. Her şeyi birlikte yapmışlardı. Sonya ona yardım etmişti. Ya o da düşmansa? Düşman kimdi? Ona dosyayı istediği için mi yardım etti? Kimin için çalışıyordu? Bunun olduğuna inanamıyorum. Lütfen doktor, adımlarınıza dikkat edin ve ona şu odaya kadar eşlik edin. LeBlanc Sonya'nın sağındaki bir kapıyı işaret ediyordu. Şu anda emin olabileceğim tek şey LeBlanc'ın o dosyayı yolladığı ve şu anda tam karşımda durdu. Travis LeBlanc'ın söylediğini yapmaya karar verdi. Sessizce ilerledi ve kapıyı açtı. Sonya direnmedi ve Travis'e bakmadı. LeBlanc onu neyle korkuttuysa işe yaramıştı. ''Şimdi kapatın lütfen'' dedi LeBlanc. Hala daha mesafesini korur ve silahı kapanan kapıya doğrultmuş dururken. Her ne kadar Sonya'nın bir düşman olduğu düşüncesi onu rahatsız etse de Travis söyleneni yaptı. Kapı kapandı ve kendiliğinden kilitlendi. Kalın metal bir yangın kapısıydı. LeBlanc silahını indirdi ve derin bir nefes aldı. Artık hiçbir yere gidemez. Sonra elini kaldırarak Travis'i samimiyetle karşıladı. ''Efendim, sizinle tanışmak büyük bir şeref.'' Travis katatonik bir şok içinde elini sıktı. Her şey gerçeküstüydü. Travis'in aklında bir sürü soru vardı ama ağzından ilk çıkan şu oldu. ''Öldüğünü sanıyordum.'' ''Ben de'' dedi LeBlanc oturma odasındaki yırtık pırtık ve desenli bir koltuğa doğru yürürken. Travis de onu takip etti ve oturdu. LeBlanc tam da Travis'in hayal ettiği gibi bir gizli servis ajanıydı. Usturuplu ve titiz. Tam aksine Sonya bu profile hiç uymuyordu. ''Jetonum her zaman geç mi düşmek zorunda?'' Travis yavaş düşünmek ve zihnini açık tutmak zorundaydı. ''Sadece LeBlanc'ı dinle.'' LeBlanc Travis'in tam karşısına oturdu. ''Merak etmeyin, dosya güvendi'' dedi alaycı bir gülümsemeyle. ''Biz de burada güvendeyiz. Bu ev ücra bir bölgede. Annem ve babamın da öldükleri zaman bana bıraktılar. Fırsat buldukça hala gelip ona bakıyorum. Bir türlü satmaya yanaşmadım. Babam Kennedy'nin korumasıydı. JFK'in 1963'te vurulması onun sonu oldu. Olaya çok fena taktı. Öyle ki olayın olduğu bu Dallas'a taşındık. Bir süre unutamadı. 1963'te takılıp kaldı ve asla geri dönemedi. Başkanın o şekilde kurşunlanmasından dolayı kendini suçladı. Kendini yiyip bitirdi. Hemen sonra kanserden öldü. Onun hemen arkasından da annem gitti. LeBlanc'ın gözleri yaşla doldu ama dudağını ısırarak onları geri gönderdi. ''Neden dosyayı buraya göndermedin?'' diye sordu Travis, aynı anda 100 soru sormamak için. acele gönderilerin teslimatta imzalanması gerekir ve burada kimse yoktu. Telefon kayıtlarımı ve kişi listemi kontrol edeceklerini biliyordum. Dosyayı onlardan birine gönderemezdim. Bu yüzden müzedeki Helen'a yolladım. Ailemin bir süredir görüşmediğimiz bir arkadaşıdır ama adresi hatırlamak çok kolaydı. Ayrıca Helen'a güvenebileceğimi biliyordum. Sadece eski bir arkadaş olduğu için değil, eğer ben başaramazsam dosyayı ne yapacağını bileceği için. Tanrım, geldiğinize o kadar memnunum ki faksım işe yaradı.
Yani onlardan kaçmayı başardın. Onlar kim diye sordu Travis.
Onlar Green.
Green kim dedi Travis. Bu hafta peşinden düşmeyen adam hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için yanıp tutuşarak.
Green benim patronum, gizli servisin müdürü, aşağılık herifin teki. Pazartesi günü eve geldiğimde peşimde olduklarını anladım ve birilerinin dairemde olduğunu gördüm ama emin değilim.
Leblanc durdu ve Sonya'nın olduğu odaya doğru baktı.
Geldiklerini gördüm ve yakalanma ihtimalime karşı dosyayı göndermenin bir yolunu bulmak zorundaydım. Ayrıca size de ulaşmak istiyordum. Bu yüzden araştırmamın en üstteki sayfasını yırttım, en altına bir not yazdım ve size faksladım.
Leblanc'ın tarafından bakınca her şey çok basit görünüyordu. Cehenneme yaptıkları yolculuktan haberi bile yoktu.
Travis buraya gelene kadar ciddi acılar çekmişti, uzun bir hikayeydi ve Leblanc'a vicdan azabı çektirmek için cevaplanması gereken bir sürü soru vardı.
Apollo dosyasını müzedeki Helen'a yolladın. Yani hala orada mı? Çünkü Green çoktan...
Dosya dün geldi, bugün değil. Acele gönderiler bir iki gün sonra varır ve neyse ki bu ertesi gün vardı. Tanrı Birleşik Devletler posta servisini korusun. Helen dün onu benim için tutuyordu. Daha sonra sizin de gelmeniz olasılığına karşın üzerinde isminizin yazdığı bir zarfın içine bu adresi yazıp koydum ve size vermesi için ona verdim.
Travis hep aklını kurcalayan soruyu sordu.
Peki Green'den nasıl kaçtın?
Komşuma gittim. Ödemesini yapmış oldu ve orada gönderilmeyi bekleyen acele gönderi zarfını aldım. İçinden onun mektubunu çıkardım ve kendiminkini koydum. Balkonundan atladım ve en yakın posta kutusuna koştum. Kendi meslektaşlarım tarafından kurşunlanıyordum, buna inanamıyordum. Nehre düştüm ve beni öldürdüklerini sandılar. Ben de öldüğümü sandım. Çok karanlık ve soğuktu. Sonra babamı gördüğüme yemin edebilirim. Ve ışığa doğru yüzdüm ve nehrin diğer tarafından çıktım.
Leblanc'ın gözü yaşlarla doluydu ve uzaklara dalıp gitti.
Sonra ne oldu?
Leblanc yeniden hayata döndü. O gün koruma görevindeydim. Bu yüzden nehre düştüğümde üzerimde hala daha kurşun geçirmez yeleğim vardı. Günlerdir sizi cep telefonunuzdan aramaya çalışıyorum. Neredeydiniz?
Telefonumu kaybettim.
Bu inanılmaz dedi Travis, Leblanc'ın hikayesine dönerek. Peki sessizliğini bozmana sebep neydi?
Kahrolası ajans yoldan çıktı. Daha çok gizli polis gibiyiz.
Leblanc sakinleşti ve soruyu cevapladı.
Bir dostum Brewster, First Lady'nin koruması olarak görev yapıyor. Bunu kimse bilmiyor ama First Lady'ye yakın zaman önce kanser teşhisi kondu. Ve Meksika'da onu tedavi eden alternatif bir klinik buldu. Bana Brewster anlattı. Babamın ölümü yüzünden bu haliyle ilgimi çekti. Bu yüzden araştırmaya başladım. Babamın sayesinde Kennedy suikastiyle ilgili bilmem gereken her şeyi öğrenmiştim. Ve bununla aralarında tuhaf tesadüfler olduğunu fark ettim.
Leatril mi dedi Travis. Bahsettiğim bağlantı McNaughton'da öyle değil mi?
Evet efendim. Her neyse bir hafta bile olmadan Agi'nin içinden biri benimle durduk yere iletişime geçti ve daha fazla bilgi verdi. Harika zamanlama mıdır nedir öğrendim ki koruduğumadan başkan yardımcısı Cook, Leatril'i tartışmak için Tampa'da bir Bilderberg konferansına katılıyormuş.
Travis sırtının rahat etmesinin verdiği mutlulukla eski koltuğa iyice gömüldü. Leblanc'a bakmaya devam etti çünkü pazartesi gününden beri kendisine işkence eden gizem nihayet artık çözülüyordu.
İstihbarat servisinden Miro bir izleme cihazı aldım ve konferans odasına yerleştirdim. Ortağım Meyer beni görmüş olmalı, orospu çocuğu. Böyle bir şeyi nasıl bilmezden gelebilirim ki? bir yemin etmiş olabilirim ama geçmeyeceğim bir sınır vardır. Gizli servisin başkanın hayatını ve ulusun parasını koruması gerekir. Ama biz lanet olası bir dolandırıcı muhafızı olup çıktık.
Leblanc konudan sapmaya başlayınca Travis araya girdi. Peki Apollo dosyası nerede?
Apollo güvende, çok yakında.
Travis şaşkınlıkla başını kaldırdı.
Apollo dosyası çok yakında mı dedi?
Düşmanlarla savaşıp bu noktaya gelebilmek için bir yığın tuhaf şeyle mücadele etmiş ve hep bu anı beklemişti. Ama Leblanc hala gizlilik içindeydi.
Peki şu Sonya denen kız da kimin nesi ve burada ne yapıyor? Dosyanın yerini söylemeden önce biraz daha güvende hissetmek istiyor gibiydi.
Travis omuz silkti. New York'ta yanıma geldi ve bana senin kız kardeşin olduğunu ve gizli serviste çalıştığını söyledi. Senin ve babanla ilgili her şeyi biliyordu. Her şeyi. Onsuz buraya kadar gelemezdim.
Travis başını eğdi. Sonya'nın yaptığı ve söylediği her şey gözlerinin önünden siyah beyaz bir film şeridi gibi geçiyordu.
Pekala, söylediği kişi değil, orası kesin. Bu kaygı verici dedi Leblanc ensesini sıvazlayarak.
Ne kaygı verici?
Apollo dosyası için geldiği ve sizi ona ulaşmak için kullandığı belli. Asıl soru kimin için çalışıyor ve dosyayı nereden öğrendi? Onda ya da davranışlarında tuhaf ya da şüpheli bir şeyler var mıydı?
Travis iyice düşündü. Aklıma bir şey gelmiyor. Sadece?
Sadece ne?
Senin gibi davranmıyordu.
Her neyse dedi Leblanc. Dosyayı ele geçirmek isteyen bir sürü insan var. Ona güvenli bir yer bulmalıyız.
Öyle mi dedi Travis?
Evet, yani hiçbir gazete ya da televizyon bundan bahsetmez. Hepsinin sahibi kaybedecek çok şeyleri olan çok uluslu şirketler. Hiçbir devlet kurumu da tabii ki ilgilenmez. Ayrıca hayır kuruluşları da.
Bunu nereden biliyorsun? Mantıklı geliyordu ama Leblanc'ın bunları bilmesi olası değildi.
Dosyayı görünce siz de anlayacaksınız.
Leblanc tabii ki haklıydı. Travis her zaman Watergate skandalı şimdi olsaydı hiçbir kanalın onu yayınlamayacağını söylerdi.
Woodward ve Bernstein'sin büyük pisliği temizleyeceği düşüncesi bugünlerde çok saf olurdu.
Travis bir dakikalığına düşündü, sonra aklına bir fikir geldi. Daha önceden düşündüğü bir şey.
Bu bize tek bir seçenek bırakıyor. Özgür ifadenin son kalesi dedi Travis.
Nedir o diye sordu Leblanc.
İnternet.
94. Bölüm. Nihayet Jensen'la bağlantı kurduktan sonra Reis Dallas gizli servis saha ofisinin dışında oturdu. Jensen bu sabah Beyaz Saray'daydı ve şu ana kadar kendisine hiç ulaşılamamıştı.
Dallas?
Evet efendim, Dallas bu sabah 7.30 civarlarında Memphis civarındaki bekleme konumunu terk etti ve Love Field'a doğru ilerledi. Sonra 6. kat müzesine girdi, orayı kapattı ve Helen Vanderbilt adındaki müdürü gözaltına aldı. Şu anda onun saha ofisinin önünde talimat bekliyorum.
Hatta bir sürelik bir sessizlik oldu. Reis neredeyse Jensen'ın devrelerinin uğultularını duyabiliyordu.
Peki Dallas saha ofislerimizi de olaya dahil ettin mi diye sordu Jensen.
Hayır efendim, hedefimizdeki insanın bizi amaca götüreceğinden emin miyiz?
Eğer bizi oraya götürecek biri varsa bu odur. Sadece biraz sabırlı olmak zorundayız Reis ve dikkatli olmalıyız. Unutma, buna ihtiyacımız var.
Ben havalanacağım. Dallas'ı arayabilir misiniz?
Olmuş bil.
Bir helikopter ve birkaç ajan yeterli olur. Hepsi sadece bilmeleri gereken kadarını bilecekler.
Tamamdır.
Reis cevap veremeden Jensen telefonu çoktan kapatmıştı.
2 mil ötede takım elbiseli ve değişik aksanlı bir adam Phoenix bir telefon kulübesinde konuşuyordu.
Ben Green.
Benim.
Sesi duyan Green hemen yalnız kalabileceği bir yere gitti.
Hazır ol diye tembihledi. Şu anda neredesin?
Yakında.
Hava ulaşımı ayarladın mı?
Evet, bir helikopter. Çağrı işareti Phoenix.
Tamam, güzel. Belirlenen bölgede kal. Hedefin yeri hala bilinmiyor ama harekete hazır ol.
Anlaşıldı.
Phoenix telefonu kapattı.
Dwight Helen Vanderbilt'in hıçkırarak ağladığı sorgu odasına geri döndü.
Pekala Helen, Clinton Leblanc'ın dün sana geldiğini anlatıyordun.
95. Bölüm. Burada internet bağlantımız yok dedi Leblanc. Tamam ama insanları yani dünyayı ancak internet yoluyla Apollo'dan haberdar edebiliriz. Kanser ya da benzeri aramalarda çıkacak türden bir video akıtımıyla. Travis'in internetle arası iyiydi. Daha önce kitapları da aynı yöntemle çok satarlar arasına girmişti. Buna viral pazarlama deniyordu ve bir salgın hastalık gibi yayılıyordu. Travis internetin yapabileceklerinin farkındaydı. Tamam dedi Leblanc. İlk işimiz nedir? İlk iş olarak dosyanın bir kopyasını çıkarmalıyız. Dosya nerede? Bana güvenebilirsin dedi Travis doğrudan Leblanc'ın gözlerine bakarak. Leblanc başıyla onayladı ve içinde minicik bir disket olan küçük bir mücevher kutusu çıkardı. Apollo bu dedi sanki Travis'i başkanla tanıştırıyormuş gibi. Travis küçük kutuyu aldı. Sanki uzaydan gelen bir kutu tutuyormuş gibi hissediyordu. Bunun dünyayı başka bir gezegende yaşam olduğunun kanıtlanması kadar etkileyeceği kesin diye düşündü. ''Burada bilgisayarın var mı?'' diye sordu Travis. ''Şurada bir dizüstü bilgisayarım var. Kopya çıkarmaya vaktim olmadı. Gizlenmek ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Dallas'a varmak istemiştim. Ama dosyayı sabit diske kopyaladım.'' Leblanc Travis'i köşedeki bir masanın üstünde bir dizüstü bilgisayarın durduğu mutfağa götürdü. ''Artık buna ihtiyacın olmayacak.'' dedi Travis. Leblanc'ın hala daha indirmediği silahını gergin bir şekilde işaret ederek. ''Affedersiniz, silahı oturma odasındaki konsolun üstüne koydu.'' ''Tamam.'' dedi Travis. ''Bu diskette ne olduğunu görmek istiyorum. Sonra da bir internet sitesi hazırlarız.'' Travis disket bölmesini açtı ve Apollo dosyasını içine yerleştirerek kapattı. Bilgisayar vınlamaya başladı. Travis ekrana baktı. Midesi burulmaya başladı. Birkaç saniye sonra Apollo dosyası oynamaya başladı. Leblanc da dosyayı ilk kez görüyordu. Bilgisayar ekranı önce karardı, sonra da bir görüntü geldi. Tam ortasında büyük bir toplantı masası bulunan boş bir odaydı. Her koltuğun üzerine su, naneli şeker ve not defterleri konmuştu. Leblanc ve Travis birer sandalye çekip seyretmeye başladılar. Kameranın bulunduğu noktadan bütün masa görünüyordu. ''Bütün oteli sırf bunun için mi kapattılar?'' dedi Travis. ''Ah hayır, bu bir yan toplantıydı. Çok daha fazla misafir vardı. Bu birkaç seçkin katılımcının bulunduğu gündem dışı bir toplantıydı.'' dedi Leblanc. Biraz sonra odaya gelen insan sesleri duyuldu. Daha sonra da Travis'in tanıdığı ve tanımadığı bazı insanlardan oluşan bir insan kalabalığı belirdi. İçeri ilk yanında yine bir gizli servis ajanına benzeyen bir adamla birlikte Leblanc girdi. ''Bu benim ortağım Meyer.'' Sonra başkan yardımcısı Richard Cook geldi ve masanın uzak ucuna geçip oturdu. Leblanc ve ortağı da onun iki tarafındaki yerlerini aldılar. Başkan yardımcısının arkasında takım elbise giymiş ve hepsi 50'lerinin üzerinde 4 adam vardı. En son olarak beyaz saçlı ve en pahalı takım elbiseyi giymiş bir adam masanın diğer başına yüzünü gizleyecek şekilde oturdu. İlk konuşanı oldu. Toplantıyı yapan sanki oymuş gibi odaya o hakimdi. Toplantıyı onun yönettiğine bakılırsa yetkili kişinin o olduğu kesindi. ''Başkan yardımcısı Cook, sizi tanıştırmama izin verin.'' dedi beyaz saçlı adam masanın kenarındaki diğer 4 adamı işaret ederek. Adamların her biri başını eğdi ve isimleri söylenince gülümsedi. ''Doktor Joseph Richardson, Amerikan Tabipler Birliği'nin başkanı. Peter Morwitz, Amerikan Kanser Derneği'nin başkanı, Michael Maston, AGİD'in başkanı ve Martin Crenshaw, Ulusal Kanser Enstitüsü'nün başkanı. Kesinlikle yaşlı adamın borusu ötüyordu. Diğer 5 adam konuşmaya onun başlamasını bekledi. Baylar dedi adam, hem bir krizin hem de bir fırsatın içindeyiz. Sayın Başkan Yardımcısı, sizin yönetiminiz anketlerde öne çıkıyor ve önümüzdeki sene yeniden seçilmeyi umuyorsunuz.
''Evet öyle. Size de cömert desteğiniz için teşekkür ederiz.''
''Sanırım yeniden seçilmek istersiniz.'' dedi yüzü Cook'a dönük olan adam.
Birleşik Devletler'in başkan yardımcısının sözünü kesmişti. Bu adam kimdi ki?
''Biz sadece her yönetimin istediğini istiyoruz. İkinci bir dönem.'' diye güldü Cook. Kendisinden başka kimse gülmeyince Cook yeniden ciddileşti. Diğer 4 adam sessizce oturuyordu. O halde bu meseleyi hemen halletmemiz çok önemli, dedi yetki sahibi adam. Bugün buraya davet ettiğim insanlardan da anlayabileceğiniz gibi konu kanserle ilgili. Başkan yardımcısı, üstünüz yani başkan, Leat Lül'ü desteklediğini halka duyurmak gibi büyük bir hata yapmak üzere.
Ama o...
Henüz yapmadı ama yapacak ve bu toplantı da bu hatayı yapmamasını sağlamak için yapılıyor. Reagan da başkanlığı zamanında aynı hatayı yapmıştı ve biz de yani önlemler almak zorunda kalmıştık. Bu toplantıyı yine aynı şeyleri yaşamamak için yapıyorum.
Reagan vurulmuştu diye düşündü Travis seyrederken. Ama First Lady...
Evet, asıl sorun o. Göğüs kanserine yakalandığı için Meksika'ya gittiğini ve Leat Lül taraftarı olduğunu biliyoruz. Ama neye bulaştığı konusunda hiçbir fikri yok. Eğer o da ikinci bir dönem istiyorsa onları anlatmalı ve anladıklarından emin olmalısınız.
Tam olarak neyi anladıklarından diye sordu Cook, bir köpeğin sahibine baktığı gibi yüzü görünmeyen adama bakarken.
Amerika ekonomisinin büyük zarar göreceğini ve ticari açığın birden fırlayacağını, şu anda bile kötü durumda. Öte yandan uluslararası anlaşmalarda önemli bir pazarlık kozunuzu kaybedersiniz. Güle güle ikinci dönem.
Anlıyorum. Ben?
Anladığınızdan emin olmak istiyorum. Ayrıca odada aydınlanması gereken tek kişi siz değilsiniz, dedi beyaz saçlı moderatör, koltuklarında kıpırdanan diğer dört adama doğru bakarak. Baylar, dediğim gibi bu bir kriz ama aynı zamanda da bir fırsat. Önce fırsatla başlayalım. Eğer pazardaki kanser oranı yükselmeye devam ederse, çok kısa bir süre sonra Amerika'da bir numaralı ölüm sebebi olarak kalp krizinin yerini alacak. Şu anda her üç kişiden biri kanser ve birkaç on yıl sonrası hakkında bir tahminde bulunmamız gerekirse, piyasanın %100'ü bu hastalığa yakalanacak. Tabii rakamlardaki yıllık artışın devam ettiğini varsayarsak. Bunun ancak ileriyi düşünürsek daha iyi olmaya devam edecek kazançlı bir piyasa olduğunu söylememize gerek yok.
32. ayrımın sonu. Sayfa 429.